Ayrım 24, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 215. Şimdi bu tarım devrimimizin ilerlemeci yorumuna dönelim. Bu bölümün başında belirttiğim gibi bizler avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarıma geçişin bize zenginlik, uzun ömür, güvenlik, boş zaman ve sanatı getirdiğini kabullenmeye alışkınız. Bu bakış açısı ezici bir üstünlüğe sahip gibi görünse de bunu kanıtlamak zordur. 10 bin yıl önce yaşayan insanların avcılığı tarım için terk ettiğinde hayatlarının daha iyi hale geldiğini gerçekten nasıl gösterirsiniz? Arkeologlar yakın zamana kadar bu soruyu doğrudan sınayamadılar. Bunun yerine sonuçları tarımın katışıksız bir nimet olduğu görüşünü desteklemekte şaşırtıcı biçimde başarısız olan dolaylı sorgulamalara başvurdular. İşte bu şekildeki dolaylı sınamaya bir örnek. Eğer tarım gerçekten görülür derecede büyük bir fikir olsaydı, onun keşfedildiği bölgeden hızlı bir şekilde yayılması beklenirdi. Gerçekte arkeolojik kayıtlar tarımın Avrupa boyunca kelimenin tam anlamıyla kaplumbağa hızında yayıldığını gösterir. Yılda en fazla 900 metre. Tarım M.Ö. 8000 civarında yakın doğuda ilk ortaya çıktığı yerden kuzeybatı yönünde sürüne sürüne ilerleyip Yunanistan'a 6000 civarında ve Britanya ile İskandinavya'ya bundan yalnızca 2500 yıl sonra ulaşmıştır. Buna bir coşku dalgası demek hayli zor. 19. yüzyıla kadar yakın bir zamanda şimdi Amerika'nın meyve sepeti olan Kaliforniya'nın tüm yerlileri tarımı ticaret yaptıkları Arizona'nın çiftçi yerlileri sayesinde biliyor olmalarına rağmen avcı toplayıcı olarak kalmışlardır. Kaliforniyalı yerliler kendilerini ilgilendiren bu konuya karşı gerçekten kör müydü? Yoksa tarımın yanıltıcı parıltısının arkasında gizlenmiş ve bizi tuzağına düşürmüş olan sorunları görebilecek kadar akıllı olabilirler miydi? İlerleyici bakışın dolaylı olarak sınanmasının diğer bir yolu 20. yüzyılda yaşayan avcı toplayıcıların durumunun çiftçilerden gerçekten kötü olup olmadığı konusunda çalışmaktır. Özellikle tarım için uygun olmayan yerler başta olmak üzere dünyanın her yanına dağılmış olan ve Kalahari Çölü'nün buşmanları gibi ilkel insanlar olarak adlandırılan onlarca topluluk geçtiğimiz yıllarda da avcı toplayıcı olarak yaşamaya devam etmişlerdir. Bu avcıların şaşırtıcı biçimde genel olarak boş zamana sahip oldukları, bol bol uyudukları, çiftçi olan komşularından daha fazla çalışmadıkları ortaya çıkmıştır. Örneğin Bushmanlar için her hafta yiyecek sağlamaya ayrılan zaman 12 ile 19 saat arasındadır. Bu kitabın kaç okuru bir haftada bu kadar az çalışmakla övünebilir? Komşu kabilelere neden özenmedikleri sorulduğunda bir Bushman'ın verdiği cevaptaki gibi ''Dünyada bu kadar çok Mongongo cevizi varken neden ekimle uğraşalım ki?'' Birinin midesi elbette ki yalnızca yiyecek bularak dolmaz. Yiyecekler yenebilmek için işlenmelidir de. Bu işlem Mongongo cevizleri gibi şeyler için oldukça uzun zaman da alabilir. İlerleyici bakıştan karşıt uca salınmak ve bazı antropologların yaptığı gibi avcı toplayıcıları tembelce yaşayan insanlar olarak görmek yanlış olabilir. Fakat onların çiftçilerden çok daha fazla çalıştığını düşünmek de yanlış olur. Doktorum, avukat arkadaşlarım ve 20. yüzyılın başında esnaflık yapan dedelerimle karşılaştırdığımda avcı toplayıcılar gerçekten daha fazla boş zamana sahiptir. Çiftçiler pirinç ve patates gibi yüksek karbonhidratlı ürünlere odaklanmışken yaşayan avcıların yabani bitki karışımı ve hayvanlardan ulaşan diyeti daha fazla protein sağlar ve diğer besinler bakımından daha dengeli bir içeriğe sahiptir. Bushmanların yiyecekleri ortalama 2140 kalori ve 93 gram protein içeriğiyle küçük boyutlu fakat hareketli bir yaşam süren insanlar için belirlenmiş olan USRDA, Birleşik Devletler günlük tavsiye edilen tüketim miktarı ölçülerinden daha fazladır. Avcılar sağlıklıdır, çok az hastalıktan muzdariptirler, oldukça çeşitli yiyeceklerle beslenirler ve çiftçilerin ürünlere bağlı olarak yaşadığı periyodik kıtlıkları yaşamazlar. Yenebilir özellikteki 84 yaban bitkisini tüketen Bushmanlar için 1840'ta İrlandalı milyonlarca çiftçi ve ailesinin yaşadığı gibi başlıca besinleri olan patatese bir hastalık musallat olduğunda açlıktan ölmek düşünülemez bir şeydir. Dolayısıyla en azından yaşayan modern avcı toplayıcıların hayatları, çiftçiler onları dünyanın en kötü yaşama alanlarına itmiş olsa da iğrenç, kaba ve kısa değildir. Hala bereketli topraklarda yaşayan geçmiş zamanın avcıları, modern avcılardan herhalde daha kötü durumda olamaz. Fakat tüm bu modern avcı topluluklar binlerce yıldır tarım topluluklarından etkilenmektedir. Ve avcıların tarım devriminden önceki durumları hakkında bir şey söylemezler. İlerleyici bakış uzak geçmiş hakkında gerçekten de bir iddia ortaya atmaktadır. Dünyanın her yerindeki insanların hayatı avcılıktan çiftçiliğe geçtiğinde daha iyi duruma gelmiştir. Arkeologlar bu geçişi tarih öncesi çöplükteki yabani bitki ve hayvanların kalıntılarını evcilleştirilmiş olanların kalıntılarından ayırarak tarihlendirebilirler. Tarih öncesi çöp üreticilerinin sağlık durumlarını nasıl anlar ve dolayısıyla tarımın varsayılan nimetlerini doğrudan sınamayı nasıl yapabilirsiniz? Bu soru yeni ortaya çıkan paleopatoloji bilimi sayesinde yakın bir zaman önce cevaplanabilir hale gelmiştir. Eski insanların kalıntılarındaki paleontoloji kelimesinde olduğu gibi eski anlamına gelen Yunanca kök olan paleo'dan gelir, hastalığın işaretlerine bakmak patoloji bilimi, paleopatoloji biliminin konusudur. Paleopatolog bazı şanslı durumlarda çalışmak için bir patoloğun sahip olabileceği kadar fazla malzemeye sahip olabilir. Örneğin Şili çölünde çalışma yapan bir arkeolog, bugün tıpkı bir hastanedeki taze kadavraya yapılabileceği gibi ölüm anındaki tıbbi durumu otopsiyle belirlenebilecek olan iyi korunmuş durumda bir mumya bulmuştur. Nevada'nın kuru mağaralarında yaşamış ve uzun bir süre önce ölmüş olan bir yerlinin dışkısı, kancalı kurtları ve diğer parazitleri inceleyecek kadar iyi korunmuş bir durumda kalabilmiştir. Buna rağmen genellikle paleopatologların çalışabileceği insan kalıntıları sadece iskeletlerdir. Fakat bunlar sağlık durumuna ilişkin şaşırtıcı miktarda çıkarım yapmaya olanak tanırlar. Öncelikle iskelet sahibinin cinsiyetini, ağırlığını ve ölüm anındaki yaklaşık yaşını belirler. Dolayısıyla yeteri kadar iskeletle sigorta şirketlerinin verileri bir yaştaki ölüm riskini ve beklenen ömür uzunluğunu hesaplamakta kullandıkları tablolar gibi bir ölüm tablosu hazırlanabilir. Paleopatologlar aynı zamanda farklı yaşlardaki insanların kemiklerini ölçerek büyüme oranlarını, yüksek karbonhidratlı diyetin göstergesi olan diş çürüklerini ya da çocukluktaki yetersiz beslenmeye işaret eden diş minesi problemlerini ve anemi, tüberküloz, cüzzam ve osteoartrit gibi pek çok hastalığın kemik üzerinde bıraktığı izleri tanımlayabilirler. Paleopatologların iskeletlerden ne öğrendiğine ilişkin doğrudan bir örnek, boy uzunluğundaki tarihsel değişimlerdir. Pek çok modern araştırma çocuklukta daha iyi beslenmenin nasıl daha uzun boylu yetişkinlere yol açtığını ortaya koymaktadır. Örneğin daha kısa boylu ve eksik beslenen bir toplum için yapılmış olan Orta Çağ kalelerinin kapılarından geçerken eğiliriz. Yunanistan ve Türkiye'deki eski iskeletleri çalışan paleopatologlar çarpıcı bir paralellik buldular. Buz çağının sonuna doğru bu bölgede yaşamış olan avcı toplayıcıların ortalama boyu erkekler için 1.77 metre, kadınlar içinse 1.58 metreydi. Tarıma geçişle birlikte boy uzunluğu düştü ve M.Ö. 4000 civarında erkekler için 1.60 metre ve kadınlar için 1.55 metre gibi düşük değerlere ulaştı. Boy uzunluğu klasik zamanlar boyunca oldukça yavaş biçimde yeniden yükseldi. Fakat modern Yunanlılar ve Türkler sağlıklı avcı toplayıcı atalarının boylarına hala erişemediler. Paleopatologların yaptıkları işlere bir diğer örnek, Illinois ve Ohio River vadisindeki gömütlerde yapılan kazılardan elde edilen binlerce Amerikan yerlisinin iskeletleriyle yapılan çalışmalardır. Binlerce yıl önce Orta Amerika'da ilk kez evcilleştirilen Mısır, milattan sonra 1000 civarında bu vadilerde yapılan yoğun tarımsal faaliyetin temel ürünü oldu. O zamana kadar yerli avcı toplayıcıların iskeletleri öyle sağlıklıydı ki, bir paleopatoloğun şikayet ettiği gibi onlarla çalışmak biraz garipti. Mısır'ın gelmesiyle yerlilerin iskeletleri çalışması aniden ilginç bir hal aldı. Ortalama bir yetişkinin ağzındaki çürük sayısı birden azken neredeyse 7'ye fırladı ve diş kaybı oldukça çok sayıda görülmeye başlandı. Çocukların süt dişlerindeki mine problemleri hamile ve emziren annelerin ciddi anlamda kötü beslendiğini gösteriyordu. Anemi sıklık bakımından 4 kat daha fazlaydı. Tüberküloz yaygın bir hastalık olarak bilinir hale geldi. Popülasyonun yarısı verem ve frengiden, 3'te 2'si de osteoartrit ve diğer benzeri hastalıklardan muzdaripti. Ölüm oranı her yaşla birlikte arttı ve 50 yaşını geçen popülasyonun yalnızca %1'i hayatta kaldı. Mısır'dan önceki altın günlerde bu oran %5'ti. Tüm popülasyonun neredeyse 1/5'i 1 ile 4 yaş arasında büyük olasılıkla sütten yeni kesilmiş çocukların yetersiz beslenmesi ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle öldü. Bu yüzden Mısır yeni dünyanın nimetleri arasında genellikle halk sağlığı felaketi olarak görülür. Dünyanın başka yerlerindeki iskelet çalışmalarından avcılıktan çiftçiliğe geçişe dair benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Tarımın sağlık için kötü olduğuna dair bu bulguları açıklayan en az 3 grupta toplanabilecek sebep mevcuttur. Birincisi, avcı toplayıcılar yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral içeren çeşitli içeriğe sahip diyetle beslenirken, çiftçiler besinlerinin çoğunu nişastalı ürünlerden karşıladılar. Aslında çiftçiler yetersiz beslenme pahasına ucuz kaloriler tükettiler. Bugün yüksek karbonhidratlı 3 bitki olan buğday, pirinç ve mısır, insan türünün tükettiği kalorilerin %50'sinden fazlasını sağlamaktadır. İkincisi, bir ya da çok az sayıda ürüne bağımlılık nedeniyle çiftçiler bir üründe sorun yaşandığında avcılardan daha büyük bir açlık riskiyle karşı karşıyadır. İrlanda patatesindeki hastalık pek çok örnekten biridir. Son olarak, insanlarda en çok görülen bulaşıcı hastalıklar ve parazitler tarıma geçişten sonraya kadar ortaya çıkmamıştır. Bu öldürücüler ancak kalabalık, kötü beslenen, hareketsiz ve birbirine sürekli hastalık bulaştıran ya da kendi atık suyundan hastalık bulaşan insanlar topluluğunda var olabilir. Örneğin kolera bakterisi insan vücudu dışındayken uzun süre yaşayamaz. Bakteri bir kurbandan diğerine koleralı hastanın içtiği su ya da dışkısı aracılığıyla yayılır. Kızamık hastalığı çoğu potansiyel taşıyıcısı öldüğünde ya da bağışıklık kazandığında küçük topluluklarda ortadan kalkar. Bu topluluklar sayıca en az birkaç yüz bin olan ve bağımsız olarak kendini sürdürebilen topluluklardır. Böyle kalabalığa özgü salgın hastalıklar sıklıkla yer değiştiren avcıların küçük ve dağınık topluluklarında varlığını sürdüremezdi. Tüberküloz, cüzzam ve kolera çiftçiliğin yükselişe geçmesini beklemek zorundayken çiçek, hıyarcıklı veba ve kızamık şehirlerin ortaya çıktığı yalnızca geçtiğimiz birkaç bin yılda görülmeye başladı. Çiftçilik, eksik beslenme, açlık ve salgın hastalıkların yanı sıra insanlığa bir başka lanet daha getirmiştir. Sınıfsal bölünme. Avcı toplayıcılar hiç ya da çok az miktarda depolanmış yiyeceğe sahiptir ve bahçe ya da inek sürüsü gibi belirli bir yerde toplanmış yiyecek kaynağına sahip değildirler. Bunun yerine her gün elde ettikleri yabani bitki ve hayvanlar üzerinden hayatlarını sürdürürler. Bebek, hasta ve yaşlılar dışındaki herkes yiyecek arama işine katılır. Dolayısıyla krallar, tam zamanlı profesyoneller ve diğerlerinin yiyeceklerine el koyup göbek büyüten sosyal parazit sınıfları yoktur. Hastalık dolu kitlelerle sağlıklı ve hiçbir şey üretmeyen elit tabak arasında karşıtlıklar yalnızca tarım toplumunda gelişir. Miken'deki M.Ö. 1500'lerden kalan Yunan mezarlarında bulunan iskeletler, üst sınıfın halk tabakasına göre daha iyi bir diyetle beslendiğini ortaya koymaktadır. Çünkü üst sınıfa ait iskeletler 5 ile 7 santim daha uzundur ve ortalama olarak 6 çürük ya da kayıp dişe karşılık bir diş olacak şekilde daha iyi dişlere sahiptir. Milattan sonra 1000 civarından kalma Şili mezarlıklarında bulunan mumyalar arasında elitlere ait olanlar yalnızca süs eşyaları ve altın saç tokalarıyla değil, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklar nedeniyle oluşan kemik lezyonlarına 4 kat daha az oranda sahip olmalarıyla da ayırt edilmektedirler. Geçmişte belirli bölgelerde yaşamış tarım toplumlarındaki sağlık durumlarının farklılığına ilişkin bu işaretler modern dünyada küresel ölçekte ortaya çıkmaktadır. İnsanlığın avcı toplayıcı olduğu zamanlardaki durumunun bugünkünden ortalama olarak daha iyi olduğu fikri çoğu Amerikalı ve Avrupalı okura saçma gelecektir. Çünkü günümüz endüstri toplumlarında yaşayan insanlar avcı toplayıcıların çoğundan daha iyi bir yaşam sürmektedir. Fakat Amerikalı ve Avrupalılar günümüz dünyasında düşük yaşam standartlarına sahip ve geniş köylü yığınlarından oluşan ülkelerden ithal edilen petrol ve diğer kaynaklara dayanan elitleri oluşturmaktadırlar. Amerikalı bir orta sınıf üyesi, bir Bushman avcısı ve Etiyopya'daki köylü bir çiftçi olmak arasında bir seçim yapmak zorunda olsaydınız, birinci seçenek büyük olasılıkla ilk tercihiniz, üçüncü seçenekse son tercihiniz olurdu. Tarım bir yandan sınıfsal ayrılıkları doğuruyorken, aynı zamanda var olan cinsel eşitsizlikleri de arttırmış olabilir. Tarımın icadıyla birlikte kadınlar sıklıkla yük hayvanı olarak iş görmüş ve daha sık doğum yapma nedeniyle de güçsüz düşmüş ve bu yüzden daha sefil bir yaşam sürmüşlerdir. Örneğin milattan sonra 1000 yılından kalan Şileli mumyalar arasında kadınlar osteoartrit ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan kemik hasarı konusunda erkekleri geride bırakmışlardır. Bugün Yeni Gine'deki tarım topluluklarında erkekler boş dururken kadınların yakacak odun ya da zerzevat yükü altında zorlukla yürüdüğünü sıklıkla görmekteyim. Bir keresinde eşyalarımı iniş pistinden dağdaki kamp yerime taşımaları için köylülere para ödemeyi teklif ettim ve bir grup erkek, kadın ve çocuk bunun için gönüllü oldu. En ağır parça sopalarla bağladığım ve 4 adamı sopaları omuzlarına alıp taşımaları için ayırdığım 50 kilo ağırlığındaki pirinç çuvalıydı. Daha sonra köylülere yetiştiğimde erkekler hafif eşyaları taşırken çuvalın ağırlığından daha az ağırlıktaki küçük bir kadın çuvalın altında iki büklüm olmuş, başını çevreleyen bir halatla ağırlığı destekleyerek onu taşımaktaydı. Tarımın sanatın temellerini attığına dair iddiaya gelince, modern avcı toplayıcılar ortalama olarak en az çiftçiler kadar boş zamana sahiptir. Endüstri ve tarım toplumlarında yaşayan bazı insanların, onları sırtlayan ve çok daha az boş zamana sahip olan diğer pek çokları pahasına boş zamanın keyfini avcı toplayıcılardan daha fazla sürdüklerini kabul ediyorum. Kolonya Katedrali ve Sistine Şapeli gibi büyük ölçekli yapılar tam zamanlı çalışan zanaatkar ve sanatçılar olmaksızın yapılamazdı. Ve tarım şüphesiz bu insanların ayakta kalmasına olanak tanımıştır. Fakat insan toplulukları arasındaki sanatsal farklılıkları açıklarken tüm vurguyu boş zamanın belirleyici faktör olduğuna yapmak bana yanıltıcıymış gibi geliyor. Bugün Parthenon'dan daha güzel eserler vermemizi engelleyen şey zaman yetersizliği değildir. Tarım sonrası teknolojik gelişmeler yeni sanat biçimlerini mümkün kılmış ve daha kolay korunmasını sağlamışsa da Kolonya Katedrali'nden daha küçük ölçekteki muhteşem resimler ve heykeller avcı toplayıcı olan Kromanyonlar tarafından 15 bin yıl önce zaten yapılmıştı. Güzel eserler Eskimolar ve Kuzeybatı Pasifik yerleri gibi avcı toplayıcılar tarafından modern zamanlarda hala üretilmektedir. Ayrıca tarımın icadından sonra yaşadığı toplumun yetiştirdiği uzmanları sıraladığımızda sadece Michelangelo ve Shakespeare'i değil, profesyonel katil olan orduları da hatırlamalıyız. Tarımın icadıyla seçkinler daha sağlıklı olurken pek çok insan için durum kötüleşti. Tarımı bizim için iyi olması nedeniyle seçtiğimize dair ilerleyici bakış söyleminin yerine kötümser biri bu karışık nimetlerine karşın tarım tuzağına nasıl düştüğümüzü sorabilir. Cevabı şu atasözü özetlemektedir: güçlü olan haklıdır. Tarım boğaz başına ortalama olarak daha çok besin sağlasın ya da sağlamasın, avcılığın beslediğinden çok daha fazla insanı besleyebilir. Avcı toplayıcıların popülasyon yoğunluğu tipik olarak kilometre kareye bir ya da daha az insanken, tarım topluluklarının yoğunluğu bundan en az 10 kat daha fazladır. Bu kısmen tamamen yenebilir bitkilerle ekilmiş bir hektarlık alanın, yenebilir gıdaların dağınık şekilde yerleşim gösterdiği bir hektarlık ormandan tonlarca daha fazla yiyecek sağlaması ve çok daha fazla boğazı beslemesinden kaynaklanır. Aynı zamanda bir anne yetişkinlere ayak uydurana dek çocuğunu taşımak zorunda olduğu için göçebe avcı toplayıcıların yeni doğmuş bebekleri öldürerek çocuklar arasında 4 yıllık boşluklar bırakması da bir nedendir. Yerleşik çiftçiler bu sorunu yaşamadıkları için 2 yılda bir çocuk yapabilirler ve böyle yapmışlardır. Tarımın bizim için tartışmasız biçimde iyi olduğuna dair geleneksel görüşten kurtulmayı çok zor bulmamızın asıl nedeni, belki de onun hektar başına tonlarca yiyecek anlamına gelmesinden şüphe duyulmamasıdır. Tarımın beslenecek daha çok boğaz anlamına da geldiğini, sağlık ve hayat kalitesinin aylık yiyecek miktarına bağlı olduğunu unutuyoruz. Avcı toplayıcıların nüfus yoğunluğu buz çağı sonunda yavaş yavaş artarken, topluluklar bilinçli olarak ya da olmayarak tarıma doğru ilk adımı atıp daha çok boğazı beslemek ile çoğalmayı sınırlama yolları bulmak arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Bazı topluluklar tarımın kötülüklerini sezemeden ve popülasyonun çoğalması artan yiyecek üretimiyle aynı düzeye gelene kadar yaşadıkları geçici bolluğun onları baştan çıkarmasıyla ilk çözümü seçti. Bu topluluklar farklı topluluklardan insanlarla birleşti ve avcı toplayıcı olarak kalmayı seçen toplulukları yerlerinden sürdü ya da onları öldürdü. Çünkü iyi beslenmemiş 10 çiftçi, sağlıklı olan bir avcıdan daha iyi dövüşmekteydi. Bu avcı toplayıcıların yaşam biçimlerini terk ettikleri anlamına gelmemektedir. Fakat yaşam biçimini terk etmeyenlerin, çiftçilerin istemedikleri yerlerden zorla çıkarıldıkları yeterince mantıklı görünmektedir. Modern avcı toplayıcılar sadece kutuplar, çöller ve bazı yağmur ormanları gibi tarım için uygun olmayan bölgelere dağılmış olarak yaşamaktadırlar. Bu noktada arkeolojinin uzak geçmişle ilgilenen ve bugünle ilişkisi bağlamında öğretici bir yanı olmayan, pahalı ve lüks bir uğraş olduğu şikayetini hatırlamak ironik bir durumdur. Arkeologların tarımın yayılmasına ilişkin çalışmaları, insanlık tarihindeki en can alıcı kararları verdiğimiz bir aşamayı yeniden gözlerimizin önüne serer. Nüfusun büyümesini sınırlamak ya da yiyecek üretimini arttırmaya çalışmak arasında seçim yapmaya zorlandığımızda biz ikincisini seçtik. Ve bu da açlık, savaş ve zorba yönetimlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bugün aynı seçimle yine yüz yüzeyiz. Fakat aradaki tek fark, artık geçmişten öğreneceğimiz şeyler var. Avcı toplayıcılar türümüzün ilerleyişi boyunca en başarılı ve uzun süreli yaşam biçimini deneyimlediler. Bizler hala tarımdan kökenlenen sorunlarla mücadele ediyoruz ve bunları çözüp çözemeyeceğimiz henüz belli değil. Dünya dışından gelip bizi ziyaret eden bir arkeoloğun insanlık tarihini uzaylı arkadaşlarına açıklamaya çalıştığını varsayalım. Ziyaretçi kazı sonuçlarını bir saatlik zaman diliminin gerçekte 100 bin yılı temsil ettiği 24 saatlik bir saat üzerinden gösteriyor olsun. İnsan ırkının tarihi gece yarısı başlıyorsa bu bizler ilk günümüzün neredeyse sonundayız anlamına gelmektedir. Gece yarısından şafağa ve öğlenden gün batımına kadar hemen hemen bütün bir gün avcı toplayıcı olarak yaşadık. En sonunda gece saat 23.54'te tarıma geçtik. Geri dönüp bakınca bu karar kaçınılmazdı ve artık geri dönmek söz konusu değil. Acaba ikinci gece yarısı yaklaşmaktayken Afrikalı köylülerin şu anki durumu ağır ağır yayılıp sonunda hepimizi içine alacak mı? yoksa tarımın pırıltılı yüzünün arkasında olduğunu sandığımız ve şimdiye dek karışık biçimi dışında bizi aldatan o baştan çıkarıcı nimetlere bir şekilde erişebilecek miyiz? 24. ayrımın sonu. Sayfa 224.